Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. İkinci serimizin son 8. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: sıkıntılarda dayanmak.
Belki bedeninde var hastalık ve ağrılar, ruhun ümitsizlikle çırpınacak. İsa derdini bilir ve sana şifa verir. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Orada bırak, orada bırak. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Güvenirsen İsa'ya bir yol gösterir sana. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Düşmanlardan sarsılsan, ruhta korkup bayılsan, duaya cevap veren Rabbine bak. Sana bir yol gösterir, güvenlikle geçirir. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Orada bırak, orada bırak. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Güvenirsen İsa'ya bir yol gösterir sana. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Eğer gençliğin geçmiş, saçlarına ak düşmüş, kaygıdan ruhun çökmüşse Rab'be bırak. O zaman Rab terk etmez, senden hiç yüz çevirmez. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Orada bırak, orada bırak. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Güvenirsen İsa'ya bir yol gösterir sana. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak.
Bizim Rabbimize şükrediyoruz ki tekrar fırsat verdi. Bu serinin son kasetkasında tekrar sizinle beraber olabiliriz. Bugün çok önemli bir tema ele alacağız. Çünkü herkesin başına geldi ya gelecektir böyle durumlar ve o zaman istiyoruz bilelim nasıl davranacağız. Nasıl davranacağız eğer sıkıntılar bizim başımıza gelirse? Bu derste İncil'e bakarak öğrenmek istiyoruz. Sıkıntılarda dayanmak. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Ve böylece ilk önce bakacağız sıkıntıların sebebi ne olabilir? Ve ondan sonra bakacağız sıkıntıların anlamı nedir? Bir de biz sıkıntılara girersek ne lazım yapalım? Nasıl dayanalım? Sıkıntı derken bazı sözler de var, başka sözler de var. Elem, deneme, ayartma, sınanma gibi sözler aynı anlama geliyor. Ve bunu istiyorum iyi lazım anlayalım. Peki bir kardeş diyor, ay vay vay vay, benim başıma niçin bu belalara geliyor? Neden beni seven bir Allah varsa, hacen ben onun çocuğuyum, bu sıkıntılı durum müsaade etti benim hayatıma girsin. Neden bu hastalık bana verildi? Neden beni sıkıntıya sokuyor? Neden acılar içinde lazım bulunayım? Neden ama neden sevdiğim kişiler benden alındı? Ve böyle belki soran var. Ve düşünüyorsun, acaba Rab seni unuttu mu? Ama öyle olmasın. Rab seni unutmaz. Bunu başa koymak istiyorum. Sen onun çocuğusun ve onun haberi var senin durum hakkında. Sen yalnız değilsin. Şimdi öğrenelim, sıkıntıların ne gibi bir sebebi olabilir? Birinci olarak bunu dememiz lazım. Ne zaman Allah'ımız ilk insan yarattırken orada yoktu gözyaşı, orada yoktu acı, orada yoktu ölüm, orada yoktu sıkıntılar. Onu huzur ve sevgi ve sevinç içinde bıraktı ne zaman yarattı onu. Ve böylece anlaşılıyor ki kötülük, sıkıntı, acı, gözyaşı, ölüm gibi şeyler Allah'tan gelmiyor. Değil onun isteğidir. Ama ne var ki bu durum ne zaman ortaya çıktı bir bakalım. Böylece lazım açalım kutsal kitap Stari Savet'te Tekvin kitabında bab 3 ve o 3. babda göreceğiz neler oldu ne zaman ilk insanlar karar verdiler Allah'a karşı dirensinler. Allah'ın sözünü yerine getirmesinler. Ne zaman bu karar bağlandı, ne zaman günaha düştüler, ondan çıkan sonuçlar var. Bu değil gibi sadece bir ceza görünsün. Bu oluyor bu itaatsızlığın meyveleri. Ve böyle okuyoruz, sıralamak istiyorum. Bütün bab okumasının değeri var ama okumayacağız şimdi. Ne zaman onlar ikisi de yediler o yasak edilmiş ağaçtan, ikisinin gözleri açıldı, çıplak olduklarını bildiler, önlükleri yaptılar, gizlendiler, korktular ve başkaları suçu bindirmeye çalıştılar. Ve devam ediyor, Allah onlara şu ceza verdi, sahmeti ve ağrı ve ceza ve alnının teriyle ekmek yiyeceksin dedi ve toprağa döneceksin, ölüm. Yani bu durumlar çıkmıyor ne zaman Allah insanı yarattı, ne zaman insan günaha düştü. Bu durumlar meydana geldi. Hatta toprağın yüzü lanetli oldu, yani cezalı oldu insanın suçunun yüzünden. Diken yoktu daha evvel ve çalı yoktu daha evvel. Ama onlar başladılar büyümeye ne zaman insan günaha düştü. Bu sebeple her bu bütün durumlar, yani bir bakışla bakılırsa bütün durumlar kaynaklanıyor ilk insanların günaha düşmesinden. Onlar düşmeseydiler sıkıntı, gözyaşı, ölüm, hastalık gibi durumlar olmayacaktı. Demek ki hesap değil sorulmalı Allah'tan, hesap sorulmalı insandan. Bunu bir bakışla böyle söylemek istedim. Bakalım şimdi Yeni Ahit'te aynı sözler anlatılıyor bize. Romalılar mektubundan bab 5 ayet 12 diyor. Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Demek ki bu ölüm en acı durum değil mi? Bir insanın en acı durum, daha fazla geri kalanlara için konuşuyorum. Onlar üzüntü içinde kalıyorlar ne zaman sevdiklerin bir insanı kaybettilerse. Ne zaman onun çok sevgi bağlamış insan ayrılırsa onlardan. üzüntüde kalıyorlar. Yani bu çıkıyor günahtan. Şimdi diyemiyoruz belki bu insanın suçu yok. Araba onu esti ve götürdü ve öldü. Bunun için konuşmuyorum şimdi bu liçno kabahatı bu durumda. Ama bütün insanlığına başa gelen bu durumlar kaynaklanıyor ilk insanların günah işlemesinden. Ve biz onların çocuklarıyız. Ve böylece aramalı onun sebebi ilk önce bizlerde değil Allah'ta. 8. bab 20. ayet diyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa yani acılığı teslim edilmiştir. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Allah'ın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışı yozlaşmaya olan köleliğinden kurtarılıp Allah'ın çocuklarının gücü özgürlüğüne kavuşturulması ümidi vardır. Ne demek istiyor? Yani Allah karar bağladı ve onlara teslim etti. Günahların meyveleri yesinler ve o acıları çeksinler. Ama değil Allah'tan çıktı kötülük. Bunu istiyorum iyi anlayalım. İlk başta iyi bir durum vardı. Ve İncil bizi yeni vaat ediyor. Gelecek de bir vakit ileride. Ne zaman Allah'ın çocuklara Allah'ın yüzünü görmeye gidiyorlar. Orada da yine olmayacak gözyaşı, acı, hastalık ve ölüm. Yani başlangıçta var idi bir durum, bozulmamış bir durum. Ve de Allah'ın planında var. Son durumda hani oraya doğru gidiyoruz. Kimler Allah'a güven bağlamışlarsa oraya gidiyorlar ve onlara da bekliyor bu huzurlu hayat. Bekliyor değil acıyla dolu olan hayat. Yani yine Rab işi düzeltecek ama o arada daha bu yeryüzündeyiz. Bu dünyada yaşıyoruz ve bu sebeple bu suçun bu günahı ile beraber gelen acıları çekmek zorundayız. Şimdi bu bir bakışla hani bir klabına bir baş giriş yapmak istedim. Böylece anlayalım bunu. Ondan sonra var başka bir durum. İşte inançlı da bu eylemler taşımak zorundadır. Belki kendisi kabahatlı değil, onun başına bir acı geliyor. Belki kabahatlı değil, ne kabahatı var ki eğer hastalanırsa? Peki sen kendin ya ben kendim bir şey yapmadık ki bizim başımıza rak geldi yoksa herhangi başka acı bir durum. Yani hakkımız yok soralım o kardeşte herhalde günah işledi hastalandı. Böylece yanlışlık işliyoruz. Sebep olabilir ama oraya da bakabiliriz ileride. Şimdi demek istiyorum bizim başımıza da gelebilir. Neden? Bu yeryüzüne bağlıyız daha. Bu toprağın tozundan alınmış insanlarıyız. Bu bedenimiz daha kurtulmuş durumda değildir. Bu canımız ve ruhumuz kurtulmuş durumda ama bu beden daha acı çekmektedir, gözyaşı dökmektedir ve ölüm de eğer Rab bundan evvel gelip bizi almazsa yanına, ölümün tadına da varmak zorundayız. Başka çare yok. Ve böylece bunu da diyebiliriz. Var durumlar bizim kabahatımız olmadan başımıza durumlara geliyor. Tabii soruyoruz neden böyle oluyor ama bu kaynaklanıyor. İşte her şeyin orta çıkması oluyor. İlk insanların günaha düşmesine. Ve şimdi bakalım başka bir durum daha var. İnançlılar, imanlı olmayan, Rabbi tanımayan insanların arasında da yine bir fark var. Onların bilmediği bir acı daha var, bir sıkıntı daha var. Yani Rabbi tanımayan insanlar bunu bilmezler. Ama inançlı da bunu lazım farkına varsın. Demin dedim, biz hala bu bedende yaşıyoruz değil mi? Hala acı çekmekteyiz. Hala sıkıntıda oluyoruz. Ve bu sebeple Kutsal Kitap bize şunu diyor. Galatyalılar mektubunda bab 5, ayetler 16'dan 25'e kadar okuyacağım. Şunu diyorum, ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruhta benliğe aykırı olan arzular. İstediğiniz şeyleri yapmayasınız diye bunlar birbirine karşıttır. Ruhun yönetimindesiniz, sakon altında değilsiniz. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, yani seks duruma sapıklık yapmak, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekemezlikler, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeyler. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Allah'ın padişahlığına miras almayacaklar. Ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve kendini kontrolde tutmak. Bu tür şeyler yasaklanan bir sakın yoktur. Mesih İsa'ya bağlı olanlar doğal benliği, tutku ve arzuları ile birlikte çarmıha girmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Burada anlaşılıyor, bizim iç çekişme de var. Bizim hayatımızın içinde bir çekişme var ve bu da bizi oldukça sıkıntı da veriyor. Oldukça sıkıntı veriyor. Bir Rabbe bağlı olmayan insan bunu anlayamaz, bunu da bilmez. Yakup mektubunda şunu okuyoruz. Bab 1 ayet 13 ve 15'e kadar okuyoruz. Ayartılan bir kimse, yani denenmiş olan biri, sıkıntıya düşmüş olan biri, Allah beni ayartıyor demesin. Çünkü Allah kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseye ayartmaz. Herkes kendi kötü arzuları ile süreklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Yani burada açıklanılıyor ki bir iç savaş var bizim kalbimizde. Artık bir inançlı oluyor, iki tabiatlı bir insan. Çünkü beden taşıyor. Bu beden daha bu yeryüzüne bağlı. Bu eski insan deniliyor. Bu durum var onda. Bir de içinde var, yeni bir hayat başladı. Ne zaman iman etti ve bu yeni hayat istiyor beslensin, istiyor Rabbin isteğini yapsın, istiyor ruhun izinde yürüsün. Ve bu sebeple eski beden, yani beden işler ruha karşı gidiyor, ruhun işleri beden işlere karşı gidiyor ve bu da bizim canımıza sıkıntı veriyor. Farkında mısın kardeş? Benim hayatımda var, senin hayatında var bu çekişme. Eğer Rabbin çocuğu ise, ama lazım değil, daima bedenin isteklerin altında kalalım. İncil bunu gösteriyor. Ruha isim verelim, bizi gütsün, bizi dolsun ve bizi istediği gibi kullansın. Böylece diyebiliriz ki bir inançlının üç düşmanı var. Ve dediğimiz gibi birinci oluyor bizim eski bedenimiz, eski adam deniliyor İncilce. Bakalım Romalılar 6. bab, oradan 11. ayetten babın sonuna kadar okumak istiyorum sizinle ve belli olsun ne durumdayız. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Allah karşısında diri sayın. Bu nedenle bedenin tutkularına uymayasınız diye günah ölümlü bedenlerinizde padişahlık sürmesin. Bedenlerinizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. ölümden dirilenler gibi kendinizi Allah'a, bedenlerinizi, parçaları ve doğruluk instrumentler olarak yine Allah'a sunun. Günah size padişah olmayacaktır. Çünkü kutsal sakunun yönetiminde değil, Allah'ın blagodat altındasınız. O halde ne diyelim? Sakonun yönetiminde değil de Allah'ın blagodat altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kimsenin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinleyenliğin kölelersiniz. Ama Allah'a şükür olsun, eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretişin özünü yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Doğal benliğinizin güçsüzlüğünden dolayı insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedenlerinizin parçaları ahlaksızlığı, yani pisliğe ve kötülük için kötülüğe nasıl köle alarak sundunuzsa, şimdi de bu parçalarınız kutsallık için doğruluğa köle olarak sunun. Sizler günahın köleleriyken doğruluktan özgürdünüz, serbestiniz. Şimdi utandığınız şeylerden o zaman ne kazancınız oldu? O şeylerin sonu ölümdür. Şimdi ise günahtan serbest kılınıp Allah'ın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın bedeli ölüm. Oysa Allah'ın bağışı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Yani burada açıklanılıyor, eski hayatta bizim bedenimizin parçalara verdik kötülük yapsın. Şimdi veriyoruz doğruluk yapsın. Yani bu bir düşman oluyor. Eski Adem, onu ölü sayalım. Mesih'le beraber ölmüştür değil, bedenin ölümü için konuşuyoruz. Bedenin isteklerine, eski işlerine, kötü isteklerin ölmesine istiyoruz. Artık yaşasın doğruluk, hakikat, sevgi ve sevinç. Apostol Paulus böyle bir sözle söylüyor Galatyani mektubunda, bab 2 ayet 20. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdüğüm yaşamı beni seven ve uğruma kendini feda eden Allah'ın oğluna imanla sürdürüyorum. Anlıyor musunuz? Bu bir karar. Artık kendi isteği değil, kendi haklarına değil, artık Rabbin isteğinin peşinden koşan biridir. Onun hakkını arayan, onun padişahlığı gelsin diye peşinden koşan bir değişiklik oluyor. Eski Adam Mesih'le öldü. Artık yeni insanız ve onun ardından atıldık. Yani bir düşman oluyor eski adamımız dedik. İkinci düşman, İncil bize açık gösteriyor. Kimdir? Tabii ki şeytan. Şeytan denilen o oluyor. Başka adları da onun. İblis, alt üst edici, karıştırıcı, karıştıran, her durumu burnuna sokan, yalan babası, öz katil, ona deniliyor eski yılan. Ve böyle sözler var. Ve bu gösteriyor onun tabiatı. İşte o daima istiyor işlere karıştırsın. O daima istiyor her şey alt üst etsin. Ve böylece de anlaşılıyor nerede var alt üstlük orada görünüyor. Şeytan işte uğraşıyor bir şeyler yapma. Ama nerede var sırası, nerede var sevgi ve huzur, orada görüyoruz Rab işlemektedir. ona fırsat vermeyelim. Efesliler mektubunda bab 6 şöyle bize açıklanılıyor. Ayet 10'dan okuyoruz 13. ayete kadar. Son olarak Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Allah'ın sağladığı bütün silahlara kuşanın. Çünkü savaşımız, çekişmemiz insanlara karşı değil. Unutmayalım bunu. Kötülüğün gök yerlerde ruhsal ordularına, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine karşıdır. Bundan dolayı kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Allah'ın bütün silahlarını kuşanın. Şeytan bizim düşmanımızdır ama Rab bizi yardımsız bırakmıyor. Ve böylece okuyoruz 1. Petrus mektubunda bab 5 ayetler 8 ve 9. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, şeytan, alt üst edici, yutacak birini arayarak kükreyen arslan gibi dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşleriniz aynı eylemleri çektiğini bilerek imanda sarsılmadan iblise karşı dayanın. Ona fırsat vermeyin. Ve bak burada anlıyoruz, hepimiz, her Rab'be bağlı olan kardeş aynı çekişmektedir. Şeytan onu da yutmak istiyor, beni de seni de. Ama ona fırsat vermeyeceğiz, sarsılmayacağız, ona karşı duracağız. Ve bunu öğreniyoruz. İkinci düşmanımız şeytan da kendisidir. Onlar işbirliği yapıyorlar. Beraber işliyorlar. Şeytan, eski adam ve dünya. Dünya derken değil orman, Kanaralar, Balkanlar için konuşmuyoruz. Dünya derken bu dünyanın gidişi, bu dünyanın akıl, bu Allahsız insanların düşünceleri. Onu konuşuyoruz. Ve dünya, işte o da bizi tutsak etmek istiyor. Dünyanın düşünceleri bizi tutsak etmek istiyor. Ve böylece anlıyoruz. Galatyalılar bab 6 ayet 14. Apostol Paulus ne diyor? Bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından, onun haçından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür. Ben de dünya için. Ben öldüm artık diyebiliyor Apostol Paulus. Ve onu örnek alalım. Dünya bizi tutsak etmesin. Ama görüyor musun komşular ne diyor? Onların hayatına bakarak, onların aklına giderek alemi ne konuşuyor? Mahalledeki insanlar nasıl davranıyorlar, nasıl giyiniyorlar? Biz de lazım, öyle mi yapalım? Her şey onlara mı lazım uyalım? Yok, akıl nereden alıyorsun? Anlayış nereden alıyorsun? Kimi hoşnut etmek istiyorsun? Kendin karar ver bunun için. Efesliler mektubunda daha güzel anlatılıyor. Bab 2 ayetler 1'den 3'e kadar. Biz nasıl insanlar idik ve dünya bize nasıl düşmanlık ediyor, ne demek istiyor açıklanılıyor. Sizler diyor, bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölü idiniz. Bu dünyanın gidişine ve söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhun, yani havadaki hükümranlığın padişahının uymaktaydınız. Yani şeytana uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz, ben ve sen, böyle insanların arasında doğal benliği ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Bir insanlar gibi cezalot çocuklarıydık. Çok açık söz değil mi? Yani dünya nasıl tutsak ediyor bizi? İşte dünyanın düşünceleri, insanların, Allahsız insanların aklına göre yaşamak, kendi benliğine göre yaşamak bu demektir. Dünyanın aklından gitmek. Ve başka bir ayet yine daha iyi bir açıklık veriyor bize. 1. Yuhanna mektubunda Bab 2 ayetler 15'ten 17'ye kadar. Dünyaya ve dünyaya ait hani bağlı şeyleri sevmeyin. Dünyaya sevende babanın sevgisi yoktur. Biz insanlar için konuşmuyoruz şimdi. Neden? Allah dünya sevdi ve biricik olunu verdi. Ama Allah'ın sevdiği dünya oluyor bizler, insanlar. Ve şimdi konuşmuyoruz. İnsanlar için biz konuşuyoruz. Bu gidişi, bu akıl, bu davranış. Çünkü dünya ait olan her şey ve şimdi açıklanıyor ne için konuşuluyor. Üç grup durum var. Üç ayrı durum için konuşuluyor. Deniliyor. Doğal benliğin tutkuları. Benlik tutku. Hani ben istiyorum. Ben tatmin arıyorum. Olabilir alkohol, olabilir nikotin, yani sigara, olabilir de seks durumunda sapıklık, olabilir de tembellik, olabilir de sefahat içinde yaşamak. Yani gözü doymuyor, daima lazım yenti ve sadece bunun için yaşıyorsun. Benlik tutkuları gibi olabilir. İkinci durum gösteriyor bize gözlerin tutkuları. Aç gözlü deniliyor ya. İşte onun gözü doymuyor. O daima para peşinden koşuyor. Yeni son modaya giyinmiş olmak istiyor. Bütün evler, apartmanlar onun olsun. Aç gözlülük işte. Veyahut da olabilir gözün önüne ne koyuyorsun? Belki televizyon hastasısın. Belki videolara daima bakarak kendini doyuruyorsun. Ve ne bileyim pis spesyaniyelerde belki okuyorsun. Bu da oluyor gözlerin tutkuları. Dünya bunun peşinden koşuyor. Veyahut da şimdi demiyoruz televizyona bakmak günahtır. Dur istiyorum yanlış anlamayın. Burada demek istiyorum neye bağlı oluyorsun? Seni en çok rahatsız eden nedir? Seni tutsak eden nedir? İşte o oluyor bu dünyanın gidişi. Ve deniliyor yaşamın verdiği gurur. Gurur oluyor büyüklük. Bencillik. Ben varım ve ikinci durumda ben ve üçüncü durumda yine ben. Ondan sonra belki sana da biraz düşünürüm. Yani öyle düşünen insanlar çok var değil mi? Ben kendim öyle bir insan idim biliyorum. Ve Rab beni kurtardı bu düşüncesinden. Kıskançlık da dayanıyor. Büyüklemek. Kıskanıyorum. Veyahut da büyük olmak isteği. Ben istiyorum herkes beni okşasın, bana saygı versin, beni sevsin. İşte bu düşünce yaşımın verdiği büyüklemek, gurur demek. Ve aynı durumlarda görüyoruz İsa Mesih ne zaman denendi. Onun başına aynı durum geldi. Bunu okuyabilirsin. Açıklamayacağım şimdi okuyabilirsin. Luka bab 4 ayetler 1'den 13'e kadar. Aynı durum şeytan İsa'ya da denedi. Bu sebeple o bizi iyi anlayabilir. Ama ne var ki o ona boyun eğmedi. İsa Mesih şeytanın isteğini yapmadı. İsa Mesih'in önünde de konulduğu benlik tutkuları, gözlerin tutkuları ve yaşamın verdiği büyükleme. Ama İsa buna karşı hayır dedi ve dayandı ve bu sebeple bizi iyi anlayabilir. Denemek ne demektir? Bizi sıkıntı veren durumlara iyi anlayabiliyor. Şimdi anladın mı? İnsanın sıkıntı durumların sebebi olabilir. İşte bu inançlı içindeki çekişme. Bu olabilir. Sadece inançlılar bunu biliyorlar. Ve o da acı veriyor. Bayağı acı veriyor. Çünkü her gün çekişiyoruz. Eski tabiatla yeni tabiatla arasında çekişme var. Sıkıntıların sebebi nedir diye sormaktayız daha. Ve bir sebep daha ortaya koymak istiyoruz. Mesih uğruna eylem çekmekte bayağı inançlara acı veriyor. Bu sebep artık olmuyor bizim düşmanlarımız. Bu sebep de artık olmuyor. Bizim başımıza sadece bir hastalık geldi. Yok, bu sebep oluyor. Neden? Çünkü sen inançlısın ve sen hor görülüyorsun. Atılıyorsun. Seni istemiyorlar. Bu da acı veriyor. 64 yılında Nero Kaiser, yani imparator idi Roma İmparatorluğunda. Ve o zaman çok korkunç bir felaket başladı. Kendi annesini öldürten, karısını sürgün edip yakın bir arkadaşın eşiyle evlenen bu Kaiser, bu imparator, Roma'nın çok rayonları ateşe verdi. Yangın çıkardı. Ama bu kızgın halk ona karşı çıkmasın diye, ona şüphe koymasın diye kendisi başladı bir kötülük yapma. Bu inançlılar üzerine, Mesih İsa'ya iman etmiş olanların üstüne bu suçu bindirdi ve onlara tutukladı ve öyle bir tarih muallimi, onun adı Tacitus, şöyle yazıyordu: Mesih imanlısı olduğunu itiraf edenler tutuklandı. Korkunç işkencelerle öldürüldüler. Bazılar hayvan derisine sarılarak vahşi köpeklerce parçalandı. Bazıları çarmıha gerildi. Üzerlerine sift dökülüp tutuşturularak, bazılar Nero'nun bahçesini aydınlatan birer fakel olarak kullanıldı. Böyle korkunç işler ve hepsini ortaya koyamıyoruz. Ama var, bizden önce yaşamış olan kardeşler çok elem ve sıkıntı ve işkence uğradılar. Mesih uğruna, inanç uğruna. Kutsal kitap şöyle diyor: İsa Mesih, Yuhanna Evangeli'de konuşuyor ve bizi açıklıyor. Bab 15 ayet 20. Benim size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Bana zulmettilerse sizi de zulmedecekler. Benim sözümü uydularsa sizinki de uyacaklar. Ve bab 16 ayetler 1'den 4'e kadar: bunlara size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Sizi çami dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki sizi öldüren herkes Allah'a hizmet ettiğini sanacak. Bunlara ne babaya ne de beni tanıdıkları için yapacaklar. Bunlara size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki saati gelince bunlara size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunlara size söylemedim çünkü sizinle birlikteydim. Apostol Paulus Timoteus'a şu akıl veriyor. 2. Timoteus mektubunda bab 3 ayet 12: Mesih İsa'ya bağlı olup Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi de zulüm görecek. Vaat ediliyor. Sıkıntı uğrayacağız Mesih'in uğruna. Ve böyle de devam ediliyor. 1. Petrus mektubunda galiba tam o imparator Nero zamanında bu durumlar için konuşuluyor. Çünkü o inançlar bu korkunç sürgün ve bu korkunç baskı altında yaşadılar. Ve öylece Petrus onlara kuraj vermek üzerinde bu sözler böyle bağlanıyor. 1. Petrus bab 3 ayet 14 ve 17 diyor: doğruluk uğruna elem çekseniz bile size ne mutlu. İnsanların korktuklarından korkmayın ve telaşlanmayın. 17. ayet: iyilik edip elem çekmek, eğer Allah'ın isteği buysa, kötülük yapıp elem çekmekten daha iyidir. Ve bab 4 ayetler 12'den 16'ya kadar ve 19. ayet okuyorum. Sevgili kardeşlerim, sizi garip bir şey oluyormuş gibi sınanmanız için sizi giderilen ateşten gömleği garipsemeyin. Tersine, Mesih'in elemlerine ortak olduğunuz ölçüde sevinin ki Mesih'in görkemi görüldüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız size ne mutlu. Çünkü Allah'ın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak elem çekmesin. Ama bir kimse Mesih inanlısı olduğu için elem çekerse utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Allah'ı yücelsin. 19. ayet. Bunun için Allah'ın isteğine uygun olarak elem çekenler iyilik yaparak canlarına güvenilir Yaradan'a emanet etsinler. Burada yani anlıyoruz, sıkıntının sebebi de olabilir belki Mesih uğruna elem çekiyorsun. Onu sevdiğin için hor görülüyorsun. Bu bir mutluluk say, bu da bir sevinç say. Neden karşılık verilecek sana Rab'den ve herkes onun önünde hesap verecek. Ve son olarak bir sebep daha göstermek istiyorum. Eğer sıkıntıya uğrarsak olabilir, bizi seven babanın disiplini bize uygulanıyor. Çünkü göksel baba bizi seviyor. Ama biz söz dinlemeyen çocuklar olursak belki bizim başımıza bir disiplin uygulamak zorundadır ki ona bağlı kalalım. Ve böyle okuyoruz İbraniler mektubunda bab 12 ayet 5'ten 13'e kadar. Ve böylece gördük sıkıntıların sebebi olabilir. Baştan beri günah ortaya çıkmasıyla beraber geliyor. Veyahut da inançlar çekişiyorlar, ruh, eski tabiat, yeni tabiat. Veyahut da Mesih uğruna elim çekiyorsun. Veyahut Göksel Baba sana terbiye vermeli. Evet sevgili kardeşlerimiz, yeniden şimdi soruyoruz. Bu sıkıntıların anlamı acaba nedir? Sıkıntıların anlamı var mı? Eğer senin başına sıkıntı gelirse sormuyor musun acaba Rab niçin buna müsaade ettin? Ben anlam görmüyorum. Tabii acı çekerken anlam görmüyoruz. Biliyor musun? Altın çok değerli bir eşyadır. Altının saflığı, paklığı ve değeri nasıl kazanılıyor biliyor musun? Diyelim altın 24 karatlı olsun diye. O demek çok ateşten geçmiştir ve paklandı, temizlendi. Veyahut da düşünelim, var çeşitli metallar. Yumuşak metal var, sert metaller var. Yani çok yükü bindirebilen metaller var. Ve iyi sert işler için kullanılabilen metaller var. Ama onların sertliği nasıl kazanılıyor? İşte ateşi sokuluyor. Ateşten çıkarıp çekiçle vuruluyor üstüne, vuruluyor üstüne. Ama hem de nasıl vuruluyor? Sokuluyor tekrar vuruluyor. Ve böylece onun sertliği kazanılıyor. Veyahut da instrumentler, müzika instrumentların, diyelim bir gitara, onun güzel tonu nasıl kazanabiliriz? Tabii ki o stranitsalar sıkıştırmakla tam o duruma getiriliyor, ton çıksın ne lazımsa. Ve böylece görüyoruz bu sıkıntıların faydası da var, anlamı da var, sebebi de var. Neden? Çünkü Allah istiyor kıymetli olasın, Allah istiyor dayanasın, Allah istiyor senin ağzından güzel ton çıksın, onu öven bir ton çıksın. Ve bu sebeple bazı sıkıntılar müsaade ediliyor. Bakalım şimdi beraber bir durum. Matta İncili bab 8 ayetler 18'ten okumak istiyorum size. 18'ten 27'ye kadar. İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O arada din hocalardan biri gelip ona şöyle dedi. Muallim, nereye gidersin? Ben senin ardından geleceğim. İsa ona, tilkilerin ini gökte uçan kuşların yuvası var. Ama insan oğlunun başına yazlayacak bir yeri yoktur, dedi. Bir başka talebe İsa'ya, Rab, İzin ver de önce gidip babama gömeyim dedi. İsa ona sen ardımdan gel dedi. Ölüleri bırak. Kendi ölülerini kendilerine gömsünler. İsa kayığa yani lotkaya binince ardından talebeler de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar lotkanın üzerinden aşıyordu. İsa ise uykuya dalmıştı. Öğrenciler gidip onu uyandırarak "Rab kurtar bizi, batıyoruz!" dediler. İsa "Ey imanı kıt olanlar neden korkuyorsunuz?" dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor dediler. İsa Mesih'in ardından giden çok insan var ama zorluklara katılmak istemiyorlar. Ve ne zaman hakiki öğrenciler, talebeler onun ardından gidip beraber o lotkaya bindiler, onların başına büyük bir sıkıntı geldi, büyük bir dert geldi ve korktular. Bak sık sık böyle oluyor. Ne zaman İsa'nın ardından gidiyorsun, öyle durumlara gireceksin, korku da belki geliyor sana. Neden? Çünkü yalnızlığı, sıkıntıyı görüyorsun, baş başına kalıyorsun ve sana diyorsun Rab, niçin beni bırakıyorsun, niçin beni unutuyorsun, niçin bizi kurtaramıyorsun, biz batıyoruz. Belki sen de bağırıyorsun ama galiba unuttun İsa Mesih seninledir. Ve o dedi beraber geçeceğiz öbür tarafa. İsa Mesih o zaman kuvvetini gösterdi. Ama onlara da azaladı. Niçin bana güven bağlamıyorsunuz? Ve o durumda kendi büyüklüğünü gösterdi onlara. Demek ki bazen Allah müsaade ediyor sıkıntılara uğrayalım. Ki böylece onun kuvvetini görelim. Nasıl bizi kurtaracağını görelim. Nasıl bizi o durumda bırakmayacağını da görelim diye. Ve bu anlam veriyor hayatımızda. Başka bir durum daha var. Yuhanna İncili bab 11'de okuyoruz bir durum. Meryem, Marta ve Lazar İsa Mesih'in dostlarıydılar. Sevdiği bir aileydi ve sık sık onlara giderdi ve özellikle Lazar'ı da seviyordu. Ama Lazar hastalanıyor. Ama o kadar fena hastalanıyor o kız kardeşler artık korkuyorlar ölecek diye. Ve hemen haber yolluyorlar İsa Mesih'in ardından o başka yerde bulunuyordu. Ve ona haber ulaşıyor ve diyorlar çabuk gel Rab sevdiğin kişi hastadır. Ve bu sözün üzerine Rab ne söz söylüyor? Ayet 4. İsa bunu işitince bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Ama Allah'ın yüceliğine ve dolayısıyla Allah'ın oğlunun yüceliğine yarayacak. Yani fayda olacak onun büyüklüğünü görünsün. İnsanlara kalsaydı demek bu korkunç durum artık ölüme gidiyor ve ölüme giderse her şey bitiyor. Ama İsa diyor yok yok ölüme gitmeyecek bu durum. Bu durum Allah'ın büyüklüğünü ortaya koyacak. Bir fırsattır ve böyle bir fayda vardır. Ayrıca aynı babda 15. ayeti okuyoruz. İman etmeniz için orada bulunamadığımı sizin yaranınıza seviniyorum. Şimdi yanına gidelim diyor. Talebeler de bunu anlamadılar. Niçin onlara... Onlar gitmediler. Niçin İsa koşmadı hemen? Neden? Orada yazıyor. İsa 5. ayette İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Hacın seviyor, niçin gelmiyor? Ama İsa diyor siz iman edesiniz diye. İmanınızı kuvvetlensin diye. Ben gitmedim oraya. Ve sonra anlıyoruz. Bütün bab okumayacağız burada ama anlıyoruz. İsa Mesih Lazar dirildi. Ölülerden ve daha büyük bir gösteriş oldu değil sadece şifa verdi hayır ölü kaldırdı ve diriltti ve tekrar hayata kavuşturdu. Bu daha büyük bir gösteriş idi ve böylece kendi büyüklüğünü ortaya koydu ve böylece iman ettiler Rab İsa'ya daha fazla. Demek ki Rab bazen sıkıntılara müsaade edecek ki bizim imanımız kuvvetlensin ve onun büyüklüğünü görelim diye. Başka sebepler de göstermek istiyorum Allah'ın sözünden. Var Apostol Paulus. Sanmayın sadece sen ve ben sıkıntıya uğrayacağız. Allah'ın en çok kullandığı adam işte Paulus idi ve o da sıkıntılara biliyor ne demek olduğunu biliyor. O da uğradı sıkıntılara. 2. Korintliler mektubunda şunu okuyoruz. Bab 1, 3. ayetten okuyorum. Her türlü teselliniz, yani teselli etmek demek kuraş vermek. Her türlü tesellinin kaynağı olan Allah, merhametli Baba Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'a ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız kuraş teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli, kuraş edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Burada anlaşılıyor bir şey. Apostol Paulus, daha aşağıda hepsini okumayacağız ama onlar o kadar bir sıkıntı uğradılar ki artık hayattan ümit kestiler bile. Ve Apostol Paulus bu durumda Allah tarafından kuraş aldı. Ve diyor, biz kuraş aldık sıkıntılarımızda ki biz de kuraş verebilelim sıkıntılarda bulunanlara. Biliyor musun, sen iyi bir kuraş veremezsin ki, iyi bir teselli veremezsin ki sıkıntıda bulunanlara eğer kendi sıkıntı çekmemişsin. Neden? Çünkü sen bu acı bilmezsin, bu acı duygu bağlamazsın. Eğer kendin içinde bulunmuşsan, demek ki bir bambaşka bir acı, bir bambaşka bir merhamet bulabilirsin öyle birine. Ve öyle birine bambaşka bir kuraş verebilirsin. Yani başkalara kuraş verebilmemiz için bunu öğrenelim diye bazen sıkıntıya bizi de müsaade ediliyor. Sıkıntılardan öğrenelim bunu. Neden? O zaman biz de Rabbin teselline varıyoruz ve o teselliyi başkalara da iletebiliriz. Bir başka durum daha var. Yine 2. Korintlilerde bab 4 ayet 17. Apostol Paulus şunu yazıyor. Hafif ve geçici sıkıntılarımızı bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. O diyor bizim sıkıntılarımız hafif. Hafif neden? Çünkü bizi bekliyor bir yücelik ve o yüceliğe bakarak, yani Rabbin yanına gideceğiz, ebediyen onunla beraber olacağız ve orada neler neler bizi bekliyor diye bunu göze alarak bunun yanında çekeceğimiz sıkıntılar hafiftir. Çünkü o daha fazla ağırlık taşıyor bizi beklemekte olan bu yücelik. Geçicidir ve hafiftir ve bize veriliyor geçmeyen bir yücelik, bir büyüklük, bir sevinç. Kavuşacağız, ne zaman Rabbin yüzü göreceğiz. Dayanalım bu sebeple. Ve Yakup mektubunda 1. babda şunu okuyoruz. Ayetler 2'den 4'e kadar. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz zaman bunu büyük sevinçle karşılayın. Galiba burada biraz akıl şaşırmış bu kardeş, bu Yakup. Nasıl olabilir sıkıntılarda, denemelerde sevinç bulalım? Sevinç bulacağız eğer onun anlamı anlıyorsak. Çünkü diyor, bilirsiniz ki imanınızın sınanması, denenmesi dayanma gücünü yaratıyor. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun ve yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe kavuşsun. Rab istiyor biz kalmayalım sadece bebekler. Tabii bir bebeğe bir yük bindiremezsin. Ama Rab istiyor biz olgunlaşalım, sabit ve sağlam olalım ki başkaları taşıyabilelim. Bu sebeple biz de lazım sıkıntılarda, denemelerde geçelim. Bu duruma biz de gelelim ki başkaları da taşıyabilelim. Bu sebeple bir sevinç sayın ne zaman Rab diyor artık hazırsın ispite girme. Demek ki bu hoş bir durum. Rab seni olgun görüyor. Bu durumu taşıyasın ki bundan kazanasın bilgi, kuvvet ve dayanma gücü. Romalılar bab 5 ayet 3 şunu okuyoruz. Yalnız bu kadarla değil sıkıntılarla bile övünüyoruz. Çünkü biliriz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Allah'ın beğenisine ve Allah'ın beğenisi ümit yaratır. Yani daha önce vermiş olduğumuz örnekte gördük. Biz dayanma gücü kazanmayacağız eğer sıkıntılara girmezsek. Metal sertleşmeyecek eğer ateşe ve vuruşa girmezse. Ve aynı durumda biz de kuvvetli inançlılar olmak istersek sıkıntılarımıza dayanmamız lazım ve övünüyoruz. Rab müsaade ediyor, bizi olgun görüyor, dayanma öğrenelim diye. Romalılar bab 8, başka bir sebep daha var. Ayet 28 ve 29. Allah'ın kendisini sevenlerle sela göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için fayda olduğunu biliriz. Her durum bizim fayda dokunacağımızı bilebiliriz eğer Allah'ı seven insanlar olursak. Hani ne fayda için? 29. ayet şunu diyor. Allah önceden bildiği kişileri oğlunun İsa'nın benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun. Tekrarlıyorum. Allah müsaade ediyor. Allah'ın çocuğu biliyor. Ne zaman Allah müsaade ediyor sıkıntılara, onlar bana fayda dokunacak ki böylece öğreneyim İsa Mesih gibi davranayım. İsa Mesih gibi dayanayım. Onun sevgili oğlunun benzeyişine değiştirileyim. Onun faydası var. Kardeşler, bugün sigurnost ya da dün ya bugün ekmek yediniz değil mi? Hani bayağı normal ekmek. Şimdi sizi deseydim, haydi kardeşler gelelim. Size buyuruyorum, davet ediyorum, soframa koyuyorum. 1 kilogram braşno, un. 1 litre su. Biraz tuz, birazcık da maya. Şimdi buyurun ekmek yiyelim diyelim. Herkese döküyorum biraz un, biraz su, biraz tuz, biraz maya ve şimdi yiyin diyorum. Diyeceğim dur bakalım ya bu ekmek değil. Lazım onlara karıştıralım, bir hamur yapalım ve onu fırına sokalım. Demek ki her şey beraberliğinde hazırlanmış, fırına sokulmuş durumda çıkıyor bizi besleyebilen ekmek. Razı değiliz tek tek yemek bu şeyler değil mi? Sadece hazırlanmış durumu yemek istiyoruz. Ve bunu hazırlaması lazım. Her şey bizim faydamıza dokunuyor biliyoruz. Rabbi sevenler öyle. Her şey bizim faydamıza dokunacağını bilerek dayanıyoruz. Fırına dayanıyoruz. Sıkıntıya dayanıyoruz. Ama biliyoruz sonra güzel, başkalara bezleyebilen bir ekmek çıkabilir, bir kuvvet çıkabilir. Mesih'e benzeyeceğiz ve başkaları da bezleyebileceğiz. Ve son bir ayet daha okumak istiyorum. Yani sıkıntıların anlamı nedir diye sorarsak. İbraniler mektubunda bab 5 ayet 8 İsa için bu söz söyleniyor. Oğul olduğu halde çektiği elemlerden itaat etme öğrendi. Söz dinlemeye öğrendi. Eğer sıkıntılarımız yoksa tabii ki Allah'a kolay itaat ediyoruz. Allah'ı kolay övüyoruz. Allah'ın yolunda yürüyoruz ne zaman hava hoş ve güneşli. Ama kara günde, sıkıntılı günde devam edeceğin mi? İşte o zaman belli edeceğin gerçek ona bağlı olduğunu. Ve o seni bırakmıyor. Buna söz verdi zaten. Buna biraz sonra bakacağız. Yani görüyoruz çeşitli anlamları var. Sıkıntının anlamı oluyor ki ben örneğim Allah'ıma itaat etme. Buna razı mısın? Birazcık anladın mı? Sıkıntıların sebebi nedir? Sıkıntıların anlamı nedir? Sıkıntılarımızda nasıl davranalım, nasıl dayanalım? Kutsal Kitap bize ne akıl veriyor? Beraber bakalım 2. Korintliler mektubunda bab 4 ayetler 7'den 10'a kadar. Şöyle okuyoruz. Üstün kuvvetin bizden değil Allah'tan kaynaklandığı bilinsin diye biz bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz. Her yönden sıkıştırılmışız ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız ama çaresiz değiliz. Kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız ama yok olmuş değiliz. İsa'nın yaşamı bedenimizde açıkça görünsün diye İsa'nın ölümünü her zaman bedenimizde taşıyoruz. Biraz bakalım bu ayetlere. İlk olarak Apostol Paulus burada diyor, biz kendimiz kuvvetli değiliz. Bizim bedenimiz bizim zayıflıklarımıza benziyor. Kırılacak vaso, kırılacak bir kap. Ve Allah karar verdi, o kapın içine koyuyor en değerli, en kıymetli eşya. Bir insan tabi bunu yapmaz. Neden? Bir insan en değerli eşya koyuyor bankaya ya tresora. Ya emniyetli bir yere, sigurnus bir yere. Ama Allah bunu yapmıyor. Neden? O biliyor biz zayıfız ama onun kuvveti bizde görünsün diye değil biz yapıyoruz, biz dayanıyoruz, biz beceriyoruz. Hayır. Allah'ın gücü bizden değil, yani üstün kuvveti bizden değil, Allah'tan geldiğini bilinsin diye Allah karar verdi. Kendi hayat, onun yüce hayat, sonsuz hayatı bizim içimizi koymaya razı geldi. Neden? Çünkü o hayat o koruyor. Biz kuvvete değiliz, onu iyi koruyalım. Ama Rabbin kuvvetiyle dayanabiliriz ve koruyabiliriz onu. Onun kuvveti belli olsun, bilinsin diye. Ve Apostol Paulus diyor, her yönden sıkıştırılmışız. Ben sanettim Mesih'in yolunda yürümeye hayat dikensiz gibi gül olur, öyle mi? Dikensiz gül olmaz mı? Eğer böyle sanetmişsen yanılmışsın. İsa Mesih'in ardından gitmek değil demek, artık diken yok, sadece gül var. Hayır, var çok acılar, sıkıştırılıyoruz bazen. O kadar çok sıkıştırılıyoruz, sanki bu yük altından kalkamayacağız, sanki ezileceğiz. Ama ezilmiş değiliz diyor. Sıkıştırılmışız ama ezilmiş değiliz. Belki etrafımızdaki durumlar bizi baskıntılık ediyor. Belki etrafımızdaki baskılar bize eziyet veriyor. Belki dayanamazsın. O zaman Allah'ın vaadini dayanarak yaşa. Allah'ın vaadi nedir? Allah'ın sözü nedir? 1. Korintliler mektubunda bab 10 ayet 13. Unutma. Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılamadınız. Allah güvenilirdir, verindir, sadıktır. Gücünüzü aşan biçimde denemenize izin vermez. dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. O düşünmüş sana. O biliyor ne kadar taşıyabiliyorsun. Ve fazla isin müsaade etmeyecek seni essin bu yükü. Sıkıştırılıyorsun belki biraz ve ah ah çekiyorsun. Ama ne var ki bu yükün altında ezilmeyeceğin, çünkü senin Rabbi biliyor ne kadar yük sana müsaade edebilir. Ve çıkış yolu da hazırlamıştır. Çünkü o verindir, o sözünden dönmez. Onun sözü dayanarak yaşıyoruz ve görüyoruz. Rab söz verdi. Yuhanna bab 16 ayet 33 dedi. Bunlara size ben de esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama kuraşlı olun. Ben dünyayı yendim diyor. Dayanın, yıkılmayın, ezilmeyin. Demek ki dayanabiliriz. Rab'bin sözünü dayanarak, onun vaat sözü var. İkinci durum, şaşırmışız ama çaresiz değiliz. Şaşırıyoruz, neden insanlar bizi bırakıyorlar, bizi hayal kırıklığına uğratıyorlar. Belki birine ümit bağlamışsın, sanatın çok güvenilir bir kişidir ama o da sözünden döndü ve hayal kırıklığına uğramışsın. Ve şaşırdın. Acaba kime inanacaksın? Kimin sözüne güvenilir kalıyor? Bunun üzerine kalbini katılaştırmayın. Demeyin, ah bu bir kardeştir, o bana ne yaptı? Demek ki hepsi böyledir. Haydi artık gitmeyeceğim onların arasına. Öyle bir karara varmayın lütfen. Yalvarıyorum sana. Neden? Böyle düşüncelere müsaade etme. Belki şaşırmışsın ama unutmayın, çaresiz değilsin. Belki herkes seni bıraktı ama çaresiz değilsin. Herkes sözünden döndü belki ama çaresiz değilsin. Neden? Çünkü bu düşünceler lazım değil, müsaade edesin. İncil bizi açık diyor. Filipililer mektubunda. Beni kuvvetlendirin aracılığıyla her şey yapabilirim. Şaşırmışım, sanki çaresiz gibiyim. Çareyi görmüyorum. Tek yönlü yola girmişim. Çıkmaz yola girmişim gibi. Değil, çaresizsin. Senin Rabbi varken sen çaresiz misin? Hayır. Çaresiz değilsin. Çünkü onun aracılığıyla her şey yapabilirsin. O seni kuvvetlendirebilir. Bu sebeple Apostol Paulus ile beraber bunu diyebilirsin. Çaresiz değiliz ve diyebiliriz. Dayanıyoruz. Ondan sonra diyor, kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz. Ne demek istiyor? Bize karşı çıkanlar var. Bizi artık istemiyorlar. Biz vuruluyoruz, hakarete uğruyoruz. Biz seviliyoruz. Bize zarar veriyorlar insanlar. Neden inançlıyız? Kovalanıyoruz. Tek başında mıyız? Ne zannediyorsun? Hayır, tek başında değilsin. Hatırlayın, ilk inançlılar neye uğradılar ve neye dayandılar? İbraniler mektubunda bunu öğreniyoruz. Bab 10 ayet 12'den 36'ya kadar. 32'den 36'ya kadar. Sizler ise aydınlattıktan sonra, yani kurtuluşa geldikten sonra elem dolu büyük bir mücadeleye dayandığınızı ilk günlere unutmayın. Bazen açıkça sitemlere ve sıkıntılara uğradınız. Bazen de böyle muamele görenlerle dayanışma içinde bulundunuz. Hem Satvoren'de, yani hapisliklerin dertlerine ortak oldunuz, hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınıza yağma edilmesini sevinçle karşıladınız. Yani sizden her şey alındı ve sevinçle karşıladınız. İlk vakitleri hatırlayın, Rabbin uğruna neler dayandınız. ilk inançlar neye dayandılar? O halde kurajınızı yitirmeyin. Bu kurajınızın ödülü, yani bahşişi büyüktür diyor. Çünkü Allah'ın isteğini yerine getirmek ve vaade kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır diyor. Evet, üzülmeyin, kırgın durmayın. Neden? Çünkü Rabbin sözü diyor, Romalılar 8. bab 31. ayet, öyleyse buna ne diyelim? Allah bizden yana ise kim bizi karşı olabilir? Ve 37. ayet diyor, ama bizi sevenin aracılığıyla bunların hepsinden galiplerden üstünüz. Bak, Rab seni bırakmıyor tek başında. Çaresiz değilsin. Kovalanıyorsun ama terk edilmiş değilsin. Tek başında değilsin. O seni bırakmaz. Ve bir durum daha açıklıyor. Yer yıkılmışız. Var bazen kendi zayıflığımızı bize yere vuruyor. Belki günaha girdin. Belki Rabbi hoşnut etmeyen bir işi yaptın. Yere yıkıldın. Ama diyor, yok olmuş değiliz. Atılmış değiliz. Neden? Bir çaremiz var. Ve bunu görüyoruz. Bu çare varken dayanalım. Bu çare varken dayanalım. İncil'in son kitabında Esinleme ya Otkroveniye kitabında bab 12'de öyle bir durum rastlıyoruz. Ayetler 10 ve 11. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum. Allah'ımızın kurtarışı, gücü, padişahlığı ve Mesih'in avtoriteti şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcı olan Allah'ımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklığı, şahitliği bildirisiyle onu yendiler. Onu yendiler. Kimi yendiler? Onlara suçlayanı. Onlara suçlayan oluyor şeytan. Biliyor musun? O her gün geliyor. Diyor, bak gördün mü Rab, bu kötü kardeş ne yaptı tekrar? Ne kadar zayıf biri. Bak seni üstü tekrar. Defalarca bizi suçluyor. Ama ne var ki kuzunun kuzu oluyor ise Mesih, Allah'ın kuzusu. Kuzunun kanıyla onu yendiler. Neden? Af buluyorlar kuzunun kanıyla. Onu biliyorsun o ayet. Daha evvel derslerde onu öğrendik ama tekrarlıyoruz. 1. Yuhanna bab 1 ayet 9 ne diyor? Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve doğru olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 7. ayet, ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Oğlunun, kuzunun kanıyla onu yendiler. Ve Apostol Paulus diyor, yere yıkılmışız çünkü zayıflığımızı dayanarak düştük tekrar yere. Yıkılmışız ama yok olmuş değiliz. Çünkü İsa Mesih'in kanı bizi temiz ediyor. Ne zaman ona koşuyoruz ve ne zaman onun önünde yıkılıyoruz, o bizi kaldırıyor tekrar. Buradan kuraj alabiliriz bu sözlerden. Neden? Allah'ın sözü başka bir yerde, mezmurlarda, Psalm 34 ayet 19 şöyle diyor. Doğrunun dertleri çoktur ama Rab hepsinden kurtarır onu. Ve İsaya peygamber bab 50 ayet 10 şöyle diyor. Aranızda Rab'den korkan var mı? Umarım vardır. Aranızda Rab'den korkan, kulunun sözünü dinleyen kim var? Karanlıkta yürüyen ve ışığı olmayan Rabbin ismini güvensin ve Allah'ına dayansın. Sıkıntıdayız. Belki senin etrafı karanlık gibi geliyor sana sıkıntılarda. Ama o zaman Rab'e güven bağlayın ve onu bırakmayın, ona dayanın. Ve ne diyor Apostol Paulus aynı klavada Bab 4 2. Korintliler ayetler 16'dan 18'e kadar diyor. Bu nedenle kurajımızı yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımızı harap oluyorsa da iç varlığımızı günden güne yenileniyor. Hafif ve geçici sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyen şeylere çeviriyoruz. Çünkü görünen şeyler geçicidir, görünmeyenler ise sonsuz ve kalıcıdır. Bir gün bir inançlı bir rüya gördü. Rüyalara fazla önem biçmeyelim ama burada bir ders var bize. Neden Allah'ın sözü varken ona dayanarak yaşıyoruz? Neyse, o geceleyin rüya görürken kendini görüyormuş. Rabbin yanına çıkmış. Ölmüş ve Rabbin yanına gitmiş. Rabbin yanındayken bütün hayat onun önünden bir film gibi geçiyormuş. Ve görüyor bütün hayatta ne zaman Rab İsa'ya karar bağladı, görüyor, kumda yürüyor, onun iki ayak izi ve bir ayak izi daha vardı. İşte Rab onunla beraber yürümeye başladı. Onunla yürüyor. Ama ne zaman geliyor o hayat filminde onun sıkıntı, elem, acı durumlar, üzgün durumlar orada bakıyor, bakıyor, görüyor sadece bir ayak izi, bir çifti. Ve şaşırıyormuş ve başını çeviriyormuş ve diyor, Rab anlatabilir misin bana bunu? Sana bir soru sormak istiyorum. Lütfen bana anlatın. Ben anlamıyorum. Neden en sıkıntılı durumlarda sadece görüyorum tek bir ayak izi, bir çifti. Niçin o vakitlerde ne zaman en çok sana ihtiyacım varken beni yalnız bıraktın? O zaman Rab ona demişmiş, ey çocuğum, yanılıyorsun. Bu ayak izi çifti benimdir, değil senin. O günlerde ben seni taşıyordum. Ve burada bir gerçek var. Kardeşlerim, kız kardeşlerim, sıkıntıya uğrayacağız. Ama dayanalım. Neden bizi bekleniyor? Büyük bir yüceliktir. Ve bizimle olan bir Rabbimiz var. O dedi, dünyanın sonuna kadar ben sizlerle beraberim. Yalnız değilsin. Senin Rabbin var ve seninle beraber çok aynı durumda bulunan kardeşler var. Bunu unutmayın. Kuraşlanın ve yolunu devam edin. Bu sözlerle şimdi son veriyorum bu temaya. Bir dua ile tema kapatıyoruz ve bir ilahi sesleneceğiz. Rab, sana bütün kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü senin sözü dayanarak yaşayabiliyoruz. Gözle görünür şeylere dayanarak değil. Rab, sana güven bağlayarak yaşamak istiyoruz. Bizi hiçbir vakit bırakmayacağını söyledin. Senin büyük kuvvetli elinde korunuyoruz. Sana bunun için teşekkür ediyorum. Lütfen bu gerçekler benim kardeşlerim, kız kardeşlerim kalplerine de, bu kaset kasetleyenlerin kalplerine de konuş ve onlara da gelsin bir kuraş, bir teselli. Senin adıyla bu kaset kaseriyi bitiriyoruz tekrar ve her şey senin eline bırakıyoruz. Allah'ımız, amin. Bu sefer tekrar bir ayet ezberliyoruz. 1. Korintuslular Bab 10 ayet 13 şöyledir. Allah güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denemenizi izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.